Ayrım 9, Asya Çağı'nın Öncüleri, 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao, Doğu Perinçek. Sayfa 109, 5. Bölüm, Cihan Devrimi'nin Türkiye'deki Tecellisi. Avusturya, Almanya, Rusya ve hatta dünyanın en muhafazakar bir medeniyetine mensup Çin imparatorlukları, o büyük fikir cereyanının kahredici darbeleriyle gözlerimizin önünde devrilmiştir. İşte efendiler, yeni Türkiye Devleti de cihana hakim o büyük ve kudretli fikrin Türkiye'de tecellisidir, tahakkukudur. Atatürk, 13 Ağustos 1923. Türk devrimi hem gerçekleşmesi hem de sonuçları ve etkileri açısından uluslararası özellikte ve önemdedir. Devrimin önderleri de bunun bilincindeydiler. Atatürk, Türk devriminin 20. yüzyılın başındaki devrimci yükselişin bir parçası olduğunu sürekli vurguladı. Türkiye Devleti'nin o devrimci cereyanın Türkiye'de gerçekleşmesiyle kurulduğunu şöyle belirtiyordu. Efendiler, dünyanın belli başlı milletlerini esaretten kurtararak hakimiyetlerine kavuşturan büyük fikir cereyanları, köhne müesseselere ümit bağlayanların çürümüş idari usullerinde kurtuluş kuvveti arayanların amansız düşmanıdır. Avusturya, Almanya, Rusya ve hatta dünyanın en muhafazakar bir medeniyetine mensup Çin imparatorlukları, o büyük fikir cereyanının kahredici darbeleriyle gözlerimizin önünde devrilmiştir. İşte efendiler, yeni Türkiye Devleti de cihana hakim o büyük ve kudretli fikrin Türkiye tecellisidir, tahakkukudur. 20. yüzyılın başındaki devrimci yükselişin iki dinamiği vardı. Birincisi Sovyet devriminin temsil ettiği sosyalist devrimler, ikincisi Türk devriminin temsil ettiği milli demokratik devrimlerdi. Aslında sosyalist devrimler de milli demokratik devrim aşamasının görevlerini yerine getirdiler. Doğu devrimleri arasındaki dayanışma o dönem dünya devriminin eksenini oluşturuyordu. Türkiye'nin Çanakkale direnişi Rusya'da devrimin önünü açmıştı. Sovyet devrimi ise Türkiye'yi paylaşmak için savaşan büyük devletlerden birini yıktı ve Türk devrimi için güvenilir bir cephe gerisi yarattı. Fatih Rıfkı şöyle der, "Eğer Lenin Çarlığı yıkmasaydı ve Rusya zafer gününe erişseydi İstanbul Rus olacaktı. İnsanın acaba bir İstanbul köşesine Lenin'in büstünü koysak mı diyeceği gelir." Dipnot Fatih Rıfkı Atay Çankaya, sayfa 166. Aslında Atatürk'ün emriyle o heykel de dikilmiştir. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda hemen Atatürk'ün arkasında yer alan kasketli Aralov figürü, iki devrim arasındaki dostluğu anıtlaştırmıştır. Dipnot, Semyon Aralov 5 Ocak 1922-Nisan 1923 yılları arasında Rusya-Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi. Atatürk milli mücadelenin başından itibaren Türk ve Rus devrimleri arasındaki kader bağını saptadı ve uyguladığı stratejinin baş köşesine yerleştirdi. Büyük devrimci önder iki devrim arasındaki ilişkiyi ve dünya devrimine etkilerini çok güzel anlatmıştır. Efendiler, bugünkü Rus heyetini teşkil eden insanlar bundan 5 sene evvel büyük bir inkılap vücuda getirdiler. Bu inkılabın hedefi emperyalizm ve kapitalizm isim ve sıfatı altında toplanmış, zalim, zararlı mevcudiyetlere karşı mücadele etmekti. Bu inkılap bütün masum ve mazlum insanların nazarı dikkat ve basiretini açtı. Bundan 3 sene evvel Türkiye halkı da kıyam ve isyana lüzum ve mecburiyet hissetti. Şimdi itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, bu kıyam ve bu isyan vuku bulduğu dakikada biz Rusya'da olduğu gibi emperyalizm ve kapitalizmin manasını düşünmemiştik. Vaziyet geliştikten sonra bizi de tehdit eden kuvvetlerin Rusya'daki inkılaba sebebiyet veren mevcudiyetler olduğu anlaşıldı. Türkiye ile Rusya'nın kıyam hedefi aynı olarak tecelli edince, tabiatıyla iki memleket arasında kuvvetli temas ve muhabbet husule geldi. Bize musallat olan zümreye karşı yalnız Rusya'da değil, doğuyu batıdan ayıran ve ta kuzeyden güneye kadar uzanan müşterek bir cephe vardır. Bu cephede müdafaalarda bulunabilmek yekdiğeriyle hemdert olmuş milletlerin hakiki, samimi dayanışması ile mümkün olacaktır. Bu dayanışma bugün aramızda tabii bir surette mevcuttur. Batı ancak bu kuvvet karşısında silahını teslime mecbur kalacak ve bu gayri insani muamelelerine, zulüm ve zorbalığına nihayet verecektir. 6. Bölüm, Büyük Doğu Devriminin Parçasıyız. Kahraman Türkiye ordularının da büyük bir iftihar payı olan Büyük Doğu İnkılabı, mazlum doğuluları günden güne sıklaşan, sağlamlaşan bağlarla birbirine bağlamaktadır. Atatürk, 7 Ocak 1922. Atatürk'e göre Türkiye bütün mazlum milletlerin kurtuluşu için savaşıyordu. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği dava bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun davasıdır. Ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Yine Atatürk mazlum milletlerin Şark İnkılabı kebirinde kahraman Türkiye ordularının büyük bir iftihar payı olduğunu ifade etmiştir. Kahraman Türkiye ordularının da büyük bir iftihar payı olan Büyük Doğu İnkılabı, mazlum doğuluları günden güne sıklaşan, sağlamlaşan bağlarla birbirine bağlamaktadır. 7. Bölüm Öncüyüz. Anadolu'da bütün Asya'nın, bütün mazlumlar dünyasının zulüm dünyasına doğru ileri sürdüğü bir vaziyette bulunmaktadır. Atatürk 18 Ekim 1921. Türk devrimi 20. yüzyılın devrimci yükselişinde ezilen dünyayı ateşlemiş ayağa kaldırmıştır. Mazlumların öncüsü olmuştur. Atatürk Türkiye halkına bu tarihi rolünü sık sık hatırlatarak hem özgüven hem de sorumluluk duygusu aşılamıştır. Tıpkı haritada olduğu gibi Anadolu bütün Asya'nın, bütün mazlumlar dünyasının zulüm dünyasına doğru ileri sürdüğü bir vaziyette bulunmaktadır. Nazım Hikmet dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan dizeleriyle sanki Atatürk'ün bu tanımını şiirleştirmiştir. Türkiye haritada olduğu gibi öncü konumundadır. Atatürk'e göre Türkiye halkı zulme karşı mücadeleye öncelikle atılarak, bütün ezilen dünyayı uyararak gelecekte övünç duyacağı bir eylemi gerçekleştirmiştir. Türk ve Rus milletlerinin zulüm ve tecavüze karşı mücadele ile teşkil ettikleri misal, bütün mazlum milletler için şüphesiz bir ikaz sebebi olmuştur. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 11, Kaynak Yayınları İstanbul, Temmuz 2012, sayfa 210. Hakimiyeti Milliye, 28 Haziran 1921. Türk devriminin öncü rolü konusunda ayrıca bakınız Muzaffer Erendil, Çok Yönlü Lider Atatürk. Sayfa 221 ve devamı. Mazlum milletlere öncülük bilinci, Türk devriminin bütün aydınlarının ve halkın ileri unsurlarının zihnine yerleşmiş, işlene işlene perçinleşmiştir. M. Saffet Engin, 1938 yılında yayımladığı Kemalizm İnkılabı'nın Prensipleri adlı kitabında öncülük bilincini şu sözlerle yansıtıyordu. Türk İnkılabı yalnız Türkiye'yi canlandıran değil, aynı zamanda bütün dünyaya yol gösteren, rehber olan bir inkılaptır. İlk defa olarak büyük İslam camiasının bir parçası, hakikaten muasır medeniyet zümresine girmiş bulunuyor. Bundan sonra şimdiye kadar uykuda kalmış olan büyük doğu kütleleri derece derece Türkiye'nin eserini takip edeceklerdir. Türkiye inkılabıyla cihan medeniyetine büyük bir hizmet ifa etmiş oluyor. Dipnot: M. Saffet Engin, Kemalizm İnkılabı'nın Prensipleri 1. Sayfa 25 ve devamı. 8. Bölüm Batıyı Doğu Devrimi Kurtaracak. Anadolu bu müdafasıyla yalnız kendi hayatına ait vazifeyi yapmıyor, belki bütün doğuya yönelik hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman batıda, bütün cihanda hakiki sükun, hakiki refah ve ihsaniyet hüküm sürebilecektir. Atatürk 18 Ekim 1921. Batıcılık bir yana, Atatürk batının kurtuluşunu da doğuda yükselen devrimin zaferine bağlamıştır. Doğu halkları batılılaşarak kurtulmayacak, tam tersine devrim yaparak batıyı da kurtaracaklardır. Anadolu bu müdafasıyla yalnız kendi hayatına ait vazifeyi yapmıyor, belki bütün doğuya yönelik hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman batıda, bütün cihanda hakiki sükun, hakiki refah ve insaniyet hüküm sürebilecektir. 9. Bölüm Doğu Devrimi Geliyor. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetlerine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen manileri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir. Atatürk, Mart 1933. Kemalist devrimin önderliğine göre Doğu'nun devrimci mücadelesi umutsuz bir vaka değildir. Zafer kesinlikle mazlum milletlerin olacaktır. Atatürk bu kanaatini hem Kurtuluş Savaşı yıllarında hem de hayatının sonlarına doğru kuvvetle ifade etmiştir. 3 Ocak 1922'de şöyle diyor: "Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve yok edeceklerdir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal hale mazhar olacaktır." 1933 yılı Mart'ında ise Atatürk Doğu milletlerinin emperyalizmi yok edeceğini güneşin doğması kadar kesin görmektedir. Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan bütün Doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen manileri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir. Size bu sözleri söyleyen Cumhur Reisi değil, sadece Türk milletinin bir ferdi olarak Mustafa Kemal'dir. Bu hususa bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim. 10. Bölüm: Türk Devrimini Doğu Devrimleriyle Birleştiren Tarihsel Süreç. 10.1. Türk Devriminin Köklerindeki Milliyetçilik ve Sosyalizm. 1876'dan bu yana Türk Devrimini incelediğimiz zaman uluslararası alanda şu kaynaklardan beslendiğini saptıyoruz. 1. Fransa örneğinde demokratik devrimler. 2. Rusya ve Doğu Avrupa'daki narodnizm halkçılık. 3. Sovyet devrimi bilimsel sosyalizm. 19. yüzyılın ikinci yarısında genç Osmanlılarla başlayan devrimci mücadele ortamını zihnimizde canlandıralım. Hürriyet, vatan, millet, bağımsızlık, devrimcilik yükselen değerlerdir. İşte bu ortamda genç zabit Mustafa Kemal not defterine 5 Ocak 1904 günü kendi el yazısıyla şu cümleyi yazıyor. Yeni Türkçe harflerle yazacak olursak, evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Atatürk üzerine yazan çizen araştırmacılar ve bilim emekçileri bu kimlik beyanını görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. Oysa Atatürk'ü yaratan toplumsal mücadelenin ve siyasal hareketlerin şifresi işte bu cümlededir. Biliyoruz ki mi Atatürkçülerimiz şu evvela sosyalist olmalı saptamasından çok rahatsızlar. Görünce aman Allah'ım diyerek ellerini yüzlerine kapatıyorlar. Ailenin namusu gitmiş gibi bir ruh haline düşüyorlar. Ancak 1904 yılının ülke gerçeğine bakılırsa sosyalist olmanın devrimci çevrelerde ne kadar olağan olduğu görülür. Bu konuda iki kitabın incelenmesini özellikle öneriyoruz. Biri Arda Odabaşı'nın Osmanlı'da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık adlı çalışması. Dipnot: İ. Arda Odabaşı, Osmanlı'da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık. Rasim Haşmet Bey, 2. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Mayıs 2012. Diğeri de Mehmet Perinçek'in Atatürk'ün Sovyetlerle Görüşmeleri adlı belgelere dayanan incelemesidir. Dipnot: Mehmet Perinçek, Atatürk'ün Sovyetlerle Görüşmeleri, Sovyet Arşiv Belgeleriyle, 4. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Kasım 2014. Atatürk'ü yetiştiren tarihsel süreci anlamak istiyorsak bu kitaplar ufkumuzu açacaktır. O tarihlerde hürriyetçilik, milliyetçilik, sosyalistlik iç içedir. Türk devriminin yükseliş dönemlerinde milliyetçi ve sosyalist akımların el ele yürüdüğünü görüyoruz. Dahası 20. yüzyıl başında ülkemizde milliyetçilik ve sosyalizm tek bir akım gibidir. Milliyetçiler aynı zamanda halkçıdır, sosyalisttir, sosyalistler de milliyetçidir. Örneğin Türkiye'mizin ilk milliyetçilerinden İttihat Terakki'yi Tıbbiye Bodrumlarında ilk kuranlardan Hüseyinzade Ali Turan Bey ile Akil Muhtar ve Nesim Maslıyah Beyler 2. Enternasyonel Kongresi'ne katıldılar. 1908 devrimi ortamında Türk Derneği'ni kuranlar ile Osmanlı Sosyalist Fırkasını kuranlar aynı insanlardı. Dipnot Mehmet Perinçek ve Arda Odabaşı, Stambulski Novosi'de Jön Türk Devrimi kaynak yayınları İstanbul Eylül 2013. Onlardan çok önce Namık Kemal 1871 yılında Paris Komünü'nü destekledi. İbret gazetesindeki yazılarında sosyalizmin değerlerini savunduğunu görüyoruz. Namık Kemal'le başlayan bu tavır 1940'lara kadar zamanın bütün vatanseverleri için geçerlidir. Yusuf Akçuralardan Mahmut Esat Bozkurtlara kadar dönemin bütün milliyetçileri, Marx'tan, Lenin'den, Balkanlardaki ve Rusya'daki sosyalist akımlardan kuvvetle etkilenmişlerdir. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı cümlesi Atatürk'ün devrimci köklerini açıklamanın ötesinde Türk devrimini anlamanın da kılavuzudur. Atatürk Türk devrimi ile zamanın devrimleri arasındaki bağları 1938 yılına kadar sürekli ortaya koymuştur. Türk devrimi onun deyişiyle cihan şümul cereyanların bir parçasıdır. 10.2 Asya devrimlerinin iki dalgası. 20. yüzyıl devrimler tarihi 1905 Rus, 1906 İran, 1908 Türk ve 1911 Çin devrimleriyle başladı. İkinci devrim dalgası yine aynı ülkelerde oldu. 1917 Rus, 1920 Türk, 1927-1949 Çin devrimleri. Rusya, Türkiye, Çin ve İran Asya'nın eski imparatorluklarıdır. Emperyalizme karşı direnebilmek için bağımsız yaşama birikimi bu ülkelerdeydi. O nedenle Rusya, Türkiye, Çin ve İran 20. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana Asya devrimlerinin başını çekiyorlar. Bu açıdan bugün aynı ülkelerin Asya kalesinde buluşma süreci tarihsel köklere dayanmaktadır. 10.3 Türk ve Rus devrimlerinin ortak yükseliş ve inişleri. Türk-Rus devrimlerinin iniş ve çıkışları arasındaki birliktelik özellikle dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı 15-19. Yüzyıl dünyasının iki büyük feodal imparatorluklarıydı. Birbirlerine rakiplerdi. O zamanın dünya tarihi bir yönüyle Osmanlı-Rus savaşları tarihidir. Kapitalizmin yükselişi ve 1789 devrimiyle birlikte büyük feodal imparatorlukların sonunun gözükmesine rağmen Osmanlı-Rus feodal rekabeti bir süre daha devam etti. Ancak her iki imparatorluğun çöküşünün kapıya dayandığı tarihsel eşikte iki ülkenin kaderi birleşti. Türkiye ve Rusya artık ancak köhneyen imparatorluklarını tasfiye ederek var olabilirlerdi. Türkiye'nin Çanakkale'deki büyük direnişi ilk bakışta Çarlık Rusyası'nın çöküşünü getirdi. Oysa Moskov Çarlığı zaten çökecekti. Türkiye İngiliz ve Fransız emperyalizmine geçit vermeyerek Rusya'da devrimin yolunu açtı. 1917 Şubat ve Ekim devrimleri Türkiye'yi paylaşmak için anlaşan 3 emperyalistten biri olan Çarlık Rusyası'nı yıktı ve yerine Kurtuluş Savaşımızı her yönden destekleyen Sovyet Devleti kuruldu. Türk devriminin önde gelen yazarlarından Falih Rıfkı Atay bu olayı bir Türk yurtseverinin duygularıyla anlatır. Eğer Lenin Çarlığı yıkmasaydı ve Rusya zafer gününe erişmeseydi İstanbul Rus olacaktı. İnsanın acaba bir İstanbul köşesine Lenin'in büstünü koysak mı diyeceği gelir. Dipnot Falih Rıfkı Atay Çankaya. Sayfa 166. Atatürk o işi de yapmış 1928 yılında Taksim Cumhuriyet Abidesi'ne hemen kendisinin arkasına Sovyet devrimcisi Aralov'un heykelini yerleştirmiştir. Moskova'dan bakacak olursanız Kurtuluş Savaşımız Türkiye'yi kurtarırken aynı zamanda Sovyet devrimini de kurtarmıştır. Sevr planının uygulandığı bir tablo düşününüz. İç savaşla boğuşan Sovyet devriminin çırpınışını görürsünüz. İki devrim birbirini ateşleyerek gerçekleşmiş ve adeta birbirine sarılarak yaşayabilmiştir. O kadar ki Rus ve Türk devrimlerinin soluk alma dönemleri bile birliktedir. Rus devriminin NEP diye bilinen yeni ekonomik politikasıyla içteki kapitalistlere ödün verdiği yıllarda, Türk devrimi de halkçılık siyasetinde geri adım atarak özel girişimciliği özendirir. 1923 başında toplanan İzmir İktisat Kongresi bu açıdan Türk devriminin nepidir. 1929 yılında iki devrim yine birlikte kendi raylarına girerler. Rusya'da yaklaşan Dünya Savaşı tehdidi de göz önüne alınarak tarım kolektifleştirilir. Türkiye'de ise 100 yıl sürdürülse bile özel girişimcilikle ilerlemenin mümkün olmadığı saptanır ve yeniden devletçilik dönemi açılır. 1930'ların dünyasında planlama yapan iki ülke vardır. Ve yine 1930'ların dünyasında en hızlı gelişen iki ülke Sovyetler Birliği ve Türkiye'dir. 6-10-18 Mayıs 1931 tarihleri arasında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Kurulu'nda kabul edilen parti programının özeti olmasının ötesinde Türk devriminin temel ilkelerini belirler. Oklar Fransız ve Sovyet devrimlerinin oklarıdır. Dipnot, altı ok konusunda bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 3, altı ok, 5. basım kaynak yayınları İstanbul Kasım 2014. Atatürk'ün ölümünden sonra iki devrim arasındaki dayanışmada duraksama başlar. İsmet Paşa Atatürk'ün tek vasiyeti olan Sovyetler Birliği ile dostluk politikasını terk eder gibi olur ve İngilizlere yaklaşır. Dipnot, Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün dış politikası. Sayfa 149 ve devamı, 169 ve devamı, 183 ve devamı. Bir dönemde Almanlarla iyi ilişkiler kurar. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1945 yılında CHP iktidarı döneminde Küçük Amerika sürecine itilir. Sovyetler Birliği ise 1960'a doğru kapitalizme geri dönüş yoluna girmiştir. Sovyet devrimi ve Türk devriminin birbirinden kopuşları en sonunda iki devrimin de yıkımını getirmiştir. Birbirinden ayrılan Türk ve Sovyet devrimleri ateşin ortasında kalan akrep gibi kendilerini sokmuşlardır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin kapitalizme geri döndüğü resmen ilan edilirken, Türk devrimi de son kalelerini vermekte, Atlantik'te boğulmaktaydı. İki devrimin birlikte çöküşü her iki ülke için varlık yokluk sorununu gündeme getirmiştir. 1990'dan sonra Sovyetler Birliği ve arkasından Rusya iki kez parçalandı. Beyaz Rusya ve Ukrayna gibi tarih boyunca Rusya toprakları içinde yer alan ve halkları Rusça konuşan coğrafyaların ayrı devletler olabileceği hiç akla gelir miydi? Günümüz Rusyası hala ABD'nin ülkeyi bölme tehdidiyle cebelleşmektedir. Türkiye'de ABD'nin denetimindeki ayrılıkçı terörle mücadele etmektedir. Bu tablo aynı zamanda Türk-Rus dayanışmasının yeniden gündeme yerleşeceğini gösterir. Türk-Rus ilişkilerinin tarihi şöyle özetlenebilir. Gericilik ve emperyalizm bizi karşı karşıya getiriyor. Devrim ve halkçılık ise iki ülkeyi birleştiriyor. Devrimini yitiren Rusya ve Türkiye etkin konumlarını da yitirmiş ve küçülme sürecine girmişlerdir. Türkiye ve Rusya bu sürece ancak Avrasya Kalesi'nde birleşerek göğüs gerebilirler. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 126.